Ayrım 30, Leopar Karanlıkta Avlanır, Wilbur Smith, sayfa 348. Gömme ekibi ormandan çıkıp geldi. Craig nöbetçileri geri çağırdı. İkinci kamyonu sürecek gerilla motoru çalıştırdı. Sonra herkes yerine bindi. İki kamyon köprüden geçip yamaca tırmanmaya başladılar. Tüm operasyon 35 dakika sürmüştü. Devrik Moba Hoba ağacına vardıklarında yoldaş dikkat ortaya çıktı. Onlara yol gösterip yana saptırdı. Craig kamyonu kuytu bir yere park etti. Gerillalar hemen iki taşıtı da çalı çırpıyla örttüler. Bir başka ekip de yükü indirmeye koyuldu. Bir yandan barikatta kaldırılıyordu. Kamyonlarda 100 kilo mısır ezmesi, kutu kutu konserve etler, battaniyeler, ilaçlar, sigaralar, cephane, sabun, şeker, tuz gibi malzeme vardı. Gerillalar için çok değerliydi bunlar. Hepsini taşıyıp götürdüler. Craig bu malzemenin saklanacağını, sonradan gelinip alınacağını biliyordu. Fırsat olunca birkaç torba içinde de ölen askerlerin özel eşyaları vardı. 3. Tugay üniformaları. Hatta ünlü bordo berelerden de 2 tane. Gerillalar o üniformaları giyerken Craig zamanı kontrol etti. 5'i biraz geçiyordu. Tuti kampındaki telsizcinin akşamları saat 7'de jeneratörü çalıştırıp normal raporunu verdiğini hatırlıyordu. Ön kamyondaki telsiz vericisini kontrol etti. 15 amper gücündeydi. Tuti kampıyla rahatlıkla konuşulurdu. Ama Harare merkeziyle görüşmeye olanak yoktu. Buna sevindi. Yoldaş dikkati ve Sarah'ı yanına çağırdı. Notlarını hep birlikte eğildiler. Salyan sabah saat 5.20'de Tuti hava pistinde olacak, 8.30'a kadar bekleyebilecekti. Craig kamptan hava pistine olan yolu 3 saat olarak hesaplıyordu. Yoldaki ufak tefek aksilikleri de kapsayabilirdi bu süre. Demek ki kamptan 2.30'da çıkmaları en iyisiydi. Ama ne olursa olsun 5.30'u da geçirmemeleri gerekiyordu. Bu durumda kamp kapılarına gece yarısı dolaylarında varmaları iyi olurdu. 2.5 saatte mevkileri ele geçirir, kamyonlara benzin doldurur, tutukluları serbest bırakır, Tungata'yı bulur tekrar yola çıkarlardı. Pekala dedi Craig, her ekip bana görevlerini tekrar saysın. Önce sen Sarah. Ben tel makaslarını ve 2 adam alıp dosdoğru 1 numaralı barakaya gidiyorum. Craig onun yanına 2 adam vermeyi uygun görmüştü. Belki Tungata yürüyemeyecek kadar zayıf düşmüş olabilirdi. 1 numaralı barakanın kulübeleri ötekilerden biraz ayrı yerdeydi. Çevresinde ayrıca bir tel örgü daha vardı. Besbelli en tehlikeli tutuklular kapatılıyordu oraya. Sarah kampa götürüldüğünde Tungata'yı oradan çıkarıp getirdiklerini görmüştü. Onu bulunca alıp toplantı yerine getireceğiz. Ana kapının yanına. Kendi başına yürüyebilecek durumdaysa 2 adamı geride bırakacağım. Öteki tutukluların hücrelerine gidip kapıları açacak, herkesi serbest bırakacaklar. Güzel, iyi ezberlemişti. Şimdi 2. ekip. 5 adam çevre kulelerindeki nöbetçilere. Yoldaş dikkat kendi talimatını tekrarladı. Tamam diye ayağa kalktı Craig ama bunların hepsi bir tek şeye bağlı. Bunu en az 5 kere tekrarlamışımdır ama bir kere daha söyleyeceğim. Telsizi onlar mesaj veremeden önce ele geçirmemiz şart. İlk silah patladıktan sonra bunu yapmak için 5 dakikamız var. 2 dakika telsiz operatörünün durumu anlaması sürer. 2 dakika jeneratörün gerekli elektriği sağlamasına gider. 1 dakikada Harare merkezini bulması ve uyarıyı vermesi için yeter. Eğer uymayı başarırsa hepimizin işi bitik demektir. Saatini kontrol etti. 7:05 geçiyor. Mesajı şimdi verebiliriz. Shona dilini bilen adamın nerede? Craig adama neler söylemesi gerektiğini dikkatle anlattı. Zeki olduğunu görünce de sevindi. Onlara konvoyun yolda geciktiğini söyleyeceğim. Kamyonlardan biri arıza yaptı ama onarılacak diyeceğim. Sandığımızdan çok daha geç. Gece varabileceğiz oraya diyeceğim. Tamam. Soru sormaya başlarsa mesajını alamıyorum. Alıcıda parazit var diyeceğim. Sonra geç kalacağız diye tekrarlayıp kapatacağım. Gerilla mesajı verirken Craig başında heyecanla bekliyor, kamp telsizcisinin Shona dilinde söylediği kelimeleri anlamadan dinliyordu. Adamın sesinde pek bir kuşku ya da telaş yoktu. Gerilla vericiyi kapadı, mikrofonu tekrar Craig'e uzattı. Anlaşıldı diyor, bizi gece bekliyorlar. Güzel. Şimdi artık yemek yiyelim ve dinlenelim. Ama Craig yemek yemedi. Midesi heyecan ve gerilimden alt üsttü. Köprüdeki o vahşet de içini bulandırıyordu. O pangalar, o birikmiş taşan kin, o ceset parçalamalar. Çete savaşı sırasında da nice kere tanık olmuştu bu tür olaylara. Ama yine de alışamamıştı. Hala içi bulanıyordu. Craig öndeki kamyonun tentesi arasından dışarıyı gözetlerken çok fazla mehtap var diye düşündü. Dolunaya 4 gün kalmıştı. Gece o kadar parlaktı ki yerde oluşan gölgelerin kenar çizgileri bile netti. Kamyon kaba yolda sarsılarak ilerlemekteydi. Craig öne, şoför yanına binmeye cesaret edememişti. Elleriyle suratını siyaha boyadığı halde hem de. Dikkatli bir göz onun siyah olmadığını derhal anlardı çünkü. Şoförün yanına yoldaş dikkat oturmuştu. Üzerinde teğmenin komple üniforması, hatta armalı beresi vardı. Onun yanında Shona dilini iyi konuşan adam şoförlük yapmaktaydı. İkinci bere de onun başındaydı. Ağır makineler dolu ve hazır, her birinin başında seçilmiş bir keskin nişancı görevdeydi. Komple üniforma bulup giyenlerden 8'i kamyonun arkasında açıkta yolculuk yapmaktaydılar. Diğerleri Craig'le birlikte tentenin altına çömelmiş saklanmışlardı. ''Şu ana kadar her şey iyi gitti.'' diye mırıldandı Sarah. Craig şu ana kadar diye kabullendi. Ama ben başlangıçların kötü, sonuçların iyi olmasını tercih ederdim. Craig'in yanındaki saça 3 kere vuruldu. Yoldaş dikkat, kamp göründü diye işaret veriyordu. Eh, şu ya da bu şekilde artık dalıyoruz. Craig döndü, tenteyi açtığı delikten gözetlemeye çalıştı. Kampın nöbetçi kuleleri mehtabın altında petrol kuleleri gibi apaçık belliydi. İşte dikenli tel de belliydi, parıldıyordu. Derken birdenbire gökyüzü aydınlanıverdi. Projektörler eksenleri etrafında dönüp kampın 4 bir yanını taradı. Her taraf öğle vakti gibi pırıl pırıl olmuştu. ''Jeneratör'' diye inledi Craig. ''Ah tanrım, bizi karşılayabilmek için jeneratörü çalıştırdılar.'' İlk hatasını yapmıştı Craig. Her şeyin karanlıkta geçeceğini varsayarak hazırlamıştı planlarını. Yalnızca kamyonların farları olacak, nöbetçilerin gözlerini kamaştırıp akıllarını dağıtacaktı. Oysa ışıkların yakılıp kampların aydınlatılması, yeni gelen konvoyun kontrolünün yapılması, yükün boşaltılmasını kolaylaştırmak o kadar mantıklıydı ki. Artık olan olmuştu. Tek yapabilecekleri o pırıl pırıl ışığa doğru yollarına devam etmekti. Craig çaresizdi. Işıklar onu tentenin altına çakmıştı. Ön bölümde oturan yoldaş dikkatle bile konuşamazdı. Bunu önceden düşünmediği için kendi kendine küfürler yağdırarak gözünü gözetleme deliğine dayadı. Nöbetçiler kapıları açmıyorlardı. Kapıya en yakın kulede bir ağır makineli tüfek kum torbalarının ardında hazırdı. Craig namlunun onlar yaklaşırken kayarak hep üzerlerine doğrulmuş durumda kaldığına dikkat etti. Askerler kapıdan çıkıyorlardı. 4 er bir de subay. Kamyon kampın ana kapısı karşısına geldiğinde bir çavuş öne çıktı, avucunu havaya kaldırıp onları durdurdu. Kamyon durunca ters taraftaki pencereye yürüdü. Shona dilinde bir soru sordu. Bereli gerilla ona kolaylıkla cevap verdi. Ama çavuşun ses tonu yine de hemen değişti. Verilen cevabın doğru olmadığı belliydi. Adamın sesi yükseldi, aksileşti. Craig'in göremeyeceği bir yerde duruyordu. Ama Craig arkadaki silahlı askerlerin tepkisini gördü. Tüfeklerini omuzlarına alıp birbirlerinden ayrılıyor, kamyona ateş etmeye hazırlanıyorlardı. Blöf daha başlamadan foslamıştı. Craig tepesinde duran üniformalı gerillanın bacağına vurdu. Gerilla sağ elinde pimi çekik olarak tutmakta olduğu el bombasını savurdu. Bomba yüksekten tembel bir eğri çizerek uçtu, tam makinelinin üzerine doğruldu. Aynı anda Craig iki yanındaki adamlara alçak sesle ''Öldürün onları'' dedi. AK'larının namlularını tentedeki yarıklardan uzattılar. Hedef uzaklığı 10 adım bile yoktu. İlk salvo askerleri daha tüfeklerini kaldıramadan yakaladı. Çavuş dönüp nöbetçi odasına doğru koşmaya başladı. Ama yoldaş dikkat pencereden eğilip tokareviyle onu sırtından 2 kere vurdu. Çavuş yere serilirken ilk el bombası kum torbalarının gerisinde patladı. Makinelinin namlusu amaçsızca gökyüzüne dikildi. Saklı nişancı uçuşan şarapnelle parçalandı. ''Kamyonu sür!'' Craig kafasıyla omuzlarını tentinin yarığından dışarı çıkarmıştı. Açık pencereden şoföre haykırıyordu. ''Kapıyı parçala, gir!'' Toyota'nın güçlü dizeli kükredi, kamyon ileri atıldı. Korkunç bir çatırtı duyuldu, kamyon sarsıldı, bir an duraklar gibi oldu. Sonra pırıl pırıl aydınlık avluya daldı, peşinden dikenli telin bir parçasını ve kapının tahtalarını da birlikte sürükledi. Craig tepedeki makineliği kullanan gerillanın yanına tırmandı. Sola! Makinelinin namlusunu kapıya yakın yerdeki nöbetçi barakasının kapısına çevirtti. Gerilla o kapıdan fırlayan çıplak askerleri bir taradı, hepsi yıkıldılar. Sağdaki nöbetçi kulesi. O kuledeki iki asker onlara ateş etmekteydi. Kırbaç gibi tepelerinde vınlıyordu kurşunlar. Makinelinin namlusu döndü, yükseldi, kurşunlar peş peşe fırladı. Duvarlardan, pencerelerden tahtalar, camlar uçuştu, iki nöbetçi sırt üstü gittiler. Craig Serra'yı bir numaralı baraka tam karşıda diye uyardı. Serra iki adamıyla birlikte arka tarafta çömelmiş hazır bekliyordu. Toyota yavaşlarken atlayıp derhal koşmaya başladılar. Serra'nın elinde tel makası hazırdı. İki gerilla onun önünde koşuyordu. Bir yandan kalçalarında tuttukları silahlarla geriye doğru ateş etmekteydiler. Craig kamyonun yan tarafından kayarak aşağıya indi, basamağa bastı, şoförün yanına tutundu. ''Kopya'ya sür!'' diye bağırdı. ''Telsizi almamız şart!'' Kopya dosdoğru karşılarındaydı ama oraya varmak için pırıl pırıl geçit töreni meydanını geçmeleri gerekiyordu. Meydanın karşı ucunda beyaza badanalı duvar vardı. Duvarın bir ucu kopyenin dibine kadar gidiyordu. Craig arkasına doğru baktı. Serra ile ekibi barakanın oraya varmış, telleri kesmeye uğraşıyorlardı. O bakarken kesme işini bitirdiler. Açtıkları delikten içeriye atılıp binanın kapısından daldılar. Craig ikinci kamyonu aradı, o çevreyi turluyordu. Gürleye gürleye, telin hemen içindeydi. Hangi nöbetçinin yanına varsa avlıyor, ağır makineliyle oraya mermiler yağdırıyordu. Dört kuleyi bitirmişlerdi bile, iki tane kalmıştı. Patlayan el bombalarının ışığı Craig'in dikkatini nöbetçi kışlasına çekti. İkinci kamyon oraya saldırmak üzere bir grup gerilla indiriyordu. Craig onları çömelik durumda el bombalarını fırlatırken gördü. Pencerelerden içeriye atıyorlardı. Bombalar patlarken onlar ileri doğru koşuyor, parlak projektörlerin altında ateş böcekleri gibi parıldıyorlardı. İlk birkaç dakikada bütün kampın kontrolünü ele geçirmiş gibi bir duruma gelmişlerdi. Kuleleri temizlemiş, kapıdaki nöbetçi kulübesini çaresiz duruma getirmiş, iki asker kışlasının da canını okumuşlardı. Hepsi onların da artık. İçinde bir zafer duygusunun kabardığını hissetti. Gözü karşıya alanın ilerisindeki kopyaya döndü. Her şey tamam, bir tek kopya değil diye düşündü. O anda kayalık tepenin üzerinden beyaz bir ışık ona doğru kaydı. Ateş boncuklarından bir sicimdi sanki. Önce yavaş geliyordu ama yaklaşırken hızı şaşılacak kadar arttı. Birden her yanlarını patlayan mermilerin sesleri kapladı, tozlar uçuştu, kamyonun metalinde kurşunlar tın tın öttü. Kamyon olduğu yerde deli gibi döndük. Craig şoförü haykırırken iki eliyle camın dışındaki dikiz aynasına sarıldı. ''Devam et, telsizi almamız şart!'' Şoför deliren direksiyonla boğuştu. Kamyonun burnu tekrar kopyaya doğru döndü. O sırada makinelinin ikinci ateşi ona tekrar çarptı. Ön cam bin parçaya bölündü. Şoför oturduğu yerden kapının üzerine fırladı. Göğsünün yarısı yok oldu. Kamyon yavaşladı. Adamın ayağı gaz pedalının üzerinden kayıyordu. Craig kapının kulpuna bastırıp kanadı açtı. Şoförün vücudu kayıp dışarıya düştü. Craig hemen onun yerine oturdu, gaz pedalına tüm gücüyle bastı. Kamyon bir kere daha öne doğru fırladı. Craig'in yanında yoldaş dikkat ön camın boş kalan yerinden AK'sıyla ateş ediyordu. Tepeden makineli buna da karşılık verdi. Kulakları sağır edecek bir gümbürtü koptu. Mermiler havada karşılaşıp ortalığı ışığa boğarken Craig bir şey daha gördü. Tepenin dibindeki kum torbalı yerlerin birinden ananas boyunda kara bir cisim arkasında alevden bir iz bırakarak onlara doğru uçmaktaydı. Craig bunun ne olduğunu hemen anladı ama o daha haykırıp uyarıda bulunamadan RPG-7 roketi onlara çarptı. Kamyonun ön alt kısmına çarptı. Onları kurtaran da bu oldu. Esas çarpma sarsıntısını sağlam motor bloğu göğüsledi ama yine de ön kısım parçalandı, kamyon demir bir duvara toslamış gibi durdu. Toyota yok olan ön tekeri üzerinde bir takla attı, Craig'i de açılan kapıdan dışarıya fırlattı. Craig emekleyip dizleri üzerinde doğruldu. Tepedeki makinelinin namlusu ona doğru dönmekteydi. Bir dizi mermi meydanın üzerine çarpa çarpa yaklaşırken o yine kendini yamyazsı yere attı. Toyota enkazının çevresinde sersemlemiş yaralı girilliler doluydu. Devrik kamyonun altında da bir adam vardı. Bacakları ve kalçası çelik kaportanın altında ezilmişti. Tuzağa tutulmuş bir tavşan gibi bağırıp duruyordu. ''Haydi gelin!'' diye bağırdı Craig Sindebele dilinde. ''Duvara ulaşın, duvara, oraya kaçın!'' Ayağı fırlayıp koşmaya başladı. Badanalı idam duvarı sağ taraflarında 70 metre kadar uzaktaydı. Bir avuç insan onun sesini duydu, kalkıp onunla birlikte koşmaya başladılar. Makineli tekrar onlara döndü. Başının yanından vınlayan kurşunlar Craig'i sersemletti. Ama kendini toplamayı başardı. Tam önünde koşan adam yıkıldı. İki bacağı birden isabet almıştı. Craig onun yanından geçerken adam sırt üstü döndü. Elindeki AK'yı Craig'e fırlattı. ''Al kufela, ben öldüm nasılsa.'' Craig adımını aksatmadan tüfeği havada kaptı. ''Yaman askersin!'' diye bağırdı yerdeki gerillaya. Az ileride yoldaş dikkat duvara varmıştı. Bu sefer de makineli tekrar Craig'e doğru dönüyordu. Tozları uçura uçura döndüğü görülebilmekteydi. Craig kendini duvarın köşesine doğru ayaklarını ileri kaydırarak attı. Futbol oyuncusu gibi sırt üstü kayarak gitti. Kurşunlar çok yakınından vınlayıp geçti. O yerde yuvarlanmaya devam etti. Duvara çarpana kadar öyle ilerledi. Sonra kolları bacakları birbirine dolaşarak yığıldı, soluk almaya çalıştı. Duvara varabilen yalnızca yoldaş Dikkat ve iki arkadaşıydı. Ötekilerin hepsi ya kamyonda ölmüş ya da aradaki alanda avlanmışlardı. ''O makineliği ele geçirmemiz şart.'' diye soludu. Yoldaş Dikkat ona çarpık bir gülümseme sundu. ''Git de geçir Kufela, seni ilgiyle seyrederiz.'' İkinci bir RPG roketi duvara çarptı, kulaklarını sağır etti. Üstlerine ipince bir toz eledi. Craig yan döndü, AK-47'yi kontrol etti, doluydu. Yoldaş Dikkat ona bir dolu fişeklik daha uzattı. Craig Tokarev'i kemerine soktu, iki el bombasını göğüs ceplerine tıktı. Köşeden başını uzatıp baktığında makinelinin kurşunları başının üstünde kalan duvarı bir daha taradı. Craig geri çekildi. Kopyenin dibine uzaklık 100 metre ancak vardı. Ama 100 mil de olsa daha zor olamazdı. Çaresiz durumda çakılmışlardı. Tepedeki makineliği yöneten tüm alanı egemenliği altında tutuyordu. Bu parlak ışıklar altında kimse üzerine bir RPG roketi çekmeden kıpırdayamazdı zaten. Craig kaygılı gözlerle ikinci kamyonu aradı. Ama RPG ateşe başlar başlamaz şoför akıllılık edip onu binalardan birinin arkasına park etmiş olmalıydı. Öteki gerillalardan da ses yoktu. Hepsi bir sipere sinmişlerdi. Ne var ki gereğinden çok fazla kayıp vermişlerdi. Böyle bitmemeli. Craig kendi umutsuzluğu ve çaresizliği içinde boğuluyordu. O makineliği ele geçirmemiz şart. Tepedeki silah karşısında hedef kalmayınca sessizleşti. Derken birden o sessizliğin içinde Craig'in kulağına bir şarkı geldi. Önce pesten birkaç kişi, sonra giderek güçlenen bir şarkı. ''Neden ağlıyorsunuz Şangani'nin dulları? Üç ayaklı tüfekler neden öyle gülüyor?'' Eski savaş şarkısı sessizliğin içinde yüzlerce ağızdan haykırılıyordu. ''Neden ağlıyorsunuz Şangani'nin dulları? Babalarınız kralın emrine uyuyor.'' Derken tutuklu barakalarından ortaya çıktılar. Bir yığın çıplak insan. Kimisi dermansız sendeliyor, kimisi hızla koşuyor. Ellerinde taşlar, tuğlalar, kulübelerinin çatılarından söktükleri tahta direklerle geliyorlardı. Birkaç tanesi ölen nöbetçilerin silahlarını almıştı. Tepeye ve makineliğe doğru saldırırken hepsi şarkı söylüyorlardı. ''Ah tanrım!'' diye fısıldadı Craig. ''Katliam olacak!'' En önde elinde AK-47'siyle uzun boylu biri yürümekteydi. Ölümün iskelet biçiminde çizilmiş bir karikatürüne benziyordu. Diğerleri hep onun çevresindeydi. Gerçi çok değişmişti ama Craig nerede olsa tanırdı Tungata Zebive'yi. ''Sam, geri dön!'' diye haykırdı. Arkadaşına kendi bildiği adıyla sesleniyordu. Tungata hiç aldırmaksızın yürümeye devam etti. Craig'in yanı başında yoldaş Dikkat, ''Ateşi onlar çekecek, bize fırsat doğuyor.'' dedi gerçekçi bir düşünceyle. Craig, ''Evet, hazır ol.'' diye karşılık verdi. Dikkat haklıydı. Hiç değilse boşu boşuna ölmüş olmazlardı adamlar. O konuşurken makineli tekrar ateş açtı. Dur. Craig yoldaş dikkatin kolunu yakaladı. Neredeyse şerit değiştirmek zorunda kalacak. Son mermilerin atılmasını beklerken bu atışların tutuklular arasında devirdiği adamları seyrediyordu. Bir alev borusu gibi püskürüyordu makineli. Ama ön sıra yıkılırken arkadakiler onların yerini doldurmak üzere atılmaya başlamıştı. Tungata Zebibe ise hala geliyordu. Hepsinin dersindeydi. Koşarken AK'sıyla ateş ediyordu. Tepedeki nişancı onu gördü, namlusunu ona doğrulttu. Tungata'nın çevresini toz duman sardı. Bir mucize sonucu o yine de ayakta kaldı. Tam o sırada makineli de sustu. ''Silah boşaldı!'' diye haykırdı Craig. ''Koş, koş!'' Fırladılar, birer mermi hızıyla önlerindeki boş alana atıldılar. Başlarının üzerinden bir roket daha uçtu. Craig kendini yere atıp yuvarlandı. Roket aslında yüksekten geçiyordu. Panik içinde nişan alındığı belliydi. Meydanın karşısına kadar uçtu. Oradaki yedek benzin deposuna çarptı. Benzin korkunç bir gürültüyle parladı. Alevler 30-40 metre yükseğe fışkırdı. Craig sıcak bir dalganın çevresini sardığını hissetti ama koşmaya, ateş etmeye devam etti. Yoldaş dikkat ve diğer gerillalar onu geçiyorlardı. Takma bacağı işini zorlaştırıyordu. Ama o bir yandan koşarken bir yandan da kafasından hesaplar yapmaktaydı. Tecrübeli bir askerin makineliği doldurması 10 saniye ancak sürerdi. Onlar duvarın yanından fırlayalı 8 saniye olmuştu. 9... 10, şimdi gelecekti, daha önlerinde 20 adım vardı. Yoldaş dikkat kum torbalarına vardı, tırmanıp açtı. O sırada Craig'e bir şey büyük bir hızla çarptı, kurşunlar çevresinde vınladı. O yine yere yatıp yuvarlandı, tekrar kalkarak koştu. Nişancı onun yere düştüğünü görünce namluyu başka tarafa çevirmişti. Tutukluları avlamaya çalışıyordu. Craig vurulmuştu ama yaralı değildi. Eskisi kadar güçlü koşabiliyordu. Birden anladı, kurşun takma bacağına gelmişti. Gülmek istedi canı. Durum öyle komik, kendisi öyle korku içindeydi ki. Bunu bana ancak bir tek kere yapabilirsiniz diye geçirdi aklından. Birden kendini kopyenin dibinde buldu. Yukarı atıldı. En üstteki kum torbalarının kenarını yakaladı. Kendini çekip üzerinden açtı. Öteki tarafa atladı. Öbür yandaki dar atış platformunda buldu kendini. Burası bomboştu. Telsiz! Tüm iradesini o noktaya yöneltmeye çalışıyordu. Telsizi almak şart! İletişim siperini atladı, koridor gibi yerden koşmaya başladı. Yol kıvrılıyordu, ayak sesleri vardı ileride. Bir çığlık koptu. O köşeyi dönerken yoldaş dikkatle RPG'nin operasyonuyla görevli 3. Tugay askerlerinin cesedi başından doğrulmaktaydı. ''Silahı sen kap!'' diye emir verdi Craig ona. ''Ben telsiz odasını alacağım.'' Kum torbalı geçide tırmandı. Geçen ziyaretinde konuk kaldığı odanın bulunduğu koridoru geçti. Soldaki ilk kapıydı. Oraya atıldı. Kapıya perde olarak takılmış çuvalı yana savurdu. Koridorun ilerisinden telsiz operatörünün telaşlı sesini duydu. Adam deli gibi bağırıyordu. Craig olanca hızıyla ileri fırladı. Kapıya varınca durdu. Geç kalmıştı. Midesi olduğu yerde dönüp ağzına doğru yükseldi. Telsizci cihazın üzerine eğilmişti. Mikrofonu ağzının önünde iki eliyle tutuyor, uyarı mesajını İngilizce olarak veriyordu. Hem de 3. kere. Craig duraladığı sırada karşının cevabı da İngilizce olarak açık seçik duyuldu. ''Mesaj alındı ve anlaşıldı.'' dedi karşının telsizcisi. ''Harare'deki 3. Tugay merkezi olmalıydı orası. Bekleyin, size derhal takviye kuvvet yollayacağız.'' Craig AK'sını ateşledi, kurşunlar telsizi parçaladı, telleri kopardı. İsabet almayan telsizci mikrofonu elinden bıraktı, kum torbalarının oluşturduğu duvara yaslandı, Craig'e baka kaldı. Korkuyla bir şeyler geveliyordu. Craig AK'yı ona doğru salladı ama bir türlü ateş edemedi. Tam o anda koridordan Craig'in arkasından bir otomatik ateş etti. Craig şaşırdı. Telsizci bir an duvara çakılmış gibi oldu. Sonra yere doğru kayıp bir külçe gibi yığıldı. Craig'in yanı başından tok bir ses. ''Her zaman yufka yürekliydin, pufo!'' dedi. Craig döndü, yanındaki kule gibi upuzun çıplak adama baktı. O yara bere içindeki suratı, o şahin gibi keskin gözleri gördü. ''Sam'' dedi zayıf bir sesle, ''seni tekrar görmek öyle güzel ki.'' Birinci kamyonun ön tarafını RPG tümüyle mahvetmişti. İkincinin de arka tekerleri de ağır makineli parçalamış bulunuyordu. Her ikisinin de benzin depoları boştu. Craig ülkeden kaçış planlarını Tungata elinden geldiği kadar kısaca anlattı. Saat 8, en son şansımız. O saatte iniş pistinin oraya varamamışsak ondan sonra ancak yaya kaçmamız gerek. Piste yol 30 mil diye gülümsedi Tungata. Burada başka taşıt yok. Fungabera 2 gün önce giderken Land Rover'ı aldı. Önü parçalanan kamyonun arka tekerlerini alıp ötekine takabilirim. Ama benzin? Sam, benzin bulmamız şart. İkisi birlikte alev alev yanan depoya baktılar. Dumanlar arasında alevlerin boyu hala yüksekti. Onun ışığında yerde yatan ölüler de görünüyordu. Askerlerin cesetlerini serbest kalan tutuklular parçalamıştı. Kaç kişi öldü acaba diye merak etti Craig. Bunu düşünmek bile istemiyordu. Her ölünün sorumlusu doğrudan doğruya kendisiydi. Tungata ona bakıyordu. Kışla binalarının depolarından bulduğu bir takım giysileri sırtına geçirmişti. Çoğu üstüne ufak geliyordu. Her yanından buram buram cezaevi kokuları yükselmekteydi. ''Sen hep böyleydin'' dedi Tungata yavaşça arkadaşına. ''Ne zaman tatsız bir iş yapsak böyle olursun. Fil avlarını hatırlıyorum. Arkadan 10 gün yemek yiyemezdin.'' Craig birinin benzin deposunu ötekine aktarırım dedi hemen. Tungata'nın ne kadar gözlemci olduğunu unutmuştu. Craig'in pişmanlığını bir anda hissetmişti o. ''Tekerleri de değiştirmeye başlamaları için emir verebilirim. Ama bize benzin bulman şart Sam. Bulman şart.'' Craig döndü, topallayarak en yakındaki kamyona ilerledi. Tungata'nın bakışlarından kurtulduğuna için için şükretti. Yoldaş dikkat onu bekliyordu. 14 adam kaybettik Kufela dedi. Üzgünüm tanrım, ne kadar da yetersiz bir söz. Gerilla nasılsa bir gün öleceklerdi diye omuz silkti. Şimdi ne yapacağız? Kamyonların alet kutularında yeterince araç gereç vardı. Adamların sayısı da kamyonun arkasını havaya kaldırıp altına kütükler tıkmaya bol bol yeterdi. Adamlar aksla tekerleri çıkarırken o da paçasını sıvadı, takma bacağını çıkarıp baktı. Mermi çelik baldırda bir delik açmıştı. Ama oynak bilek sağlamdı. Alet kutusundan bir çekiç alıp deliklerin çevresini onardı, düzledi, sonra bacağını tekrar yerine taktı. ''Bir süre daha dayan'' dedi bacağına sert bir sesle. Uzanıp onu okşadı. Arka sağ tekerin vidalarına yardıma gitti. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 360.